güvenilir gıda.
Efendim merhaba, yeni bir programda daha karşınızdayız. Güvenli gıdayı konuşuyoruz biliyorsunuz. Her zaman, her hafta sizlere farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olmayı hedefliyoruz. Programı Kadriye Şenel hazırlıyor. Sunucunuz ben Mustafa Söylemez. En doğru bilgileri sizlere ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu hafta, geçtiğimiz haftalarda stüdyo konuğumuz olan Petek Ataman, Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği, Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesi. Yine bu konuda yarıda kalmıştı konuştuklarımız. Efendim stüdyo konuğumuz kendileri, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Denetim konusuyla önceki programımızda yarıda kalmıştık.
Evet.
Dilerseniz ondan başlayalım.
Olur, teşekkür ediyorum. Şimdi denetim, biraz en son sizin söylediğinizde de atıfta bulunarak başlayayım o programdaki. Denetimlerin bizim ülkemizde devlet tarafından yapılması gerekiyor. Her ne kadar yasada bir madde varsa bu denetimle ilgili bir takım sorumluluklarını özel kuruluşlara, tabii koşullarını belirleyerek, akredite, belli olanaklara sahip, tarafsızlığını kanıtlamış vesaire, bunun pek çok kriteri var, devredebilir gibi gözüküyorsa da fiilen yasal sonuç, yani yaptırımla sonuçlanacak işleri devredemiyor. Avrupa'da da böyle. Yani bu ne demek? Evet, pek çok kurum görevlendirebilir, gidip numune almaları ve analiz sonuçlarını paylaşmaları için. Ama o sonuçları takip etmesi ve gene gıda işletmelerini de denetleyip rastgele aynı zamanda bu denetimleri yapanları denetlemesi gerekiyor. Ve artı, diyelim bir denetleme firması var ve bir olumsuzluk tespit etti. O olumsuzluğu bakanlığa bildirecek, bakanlık gidecek cezasını uygulayacak gibi bir sonuç var. Bu işte sıkıntıya yol açtığı için ülkemizde bir tek şekilde uygulanabiliyor. O da gıda laboratuvarları. Bir tek onu özelleştirebildiler. Bu noktada TMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın, Türk Mimar Mühendisleri Odası Gıda Mühendisleri Odası'nın bir önerisi olmuştu. O da şuydu: gıda mühendislerini belli bir bütçeyle, ya da işte tabii sırf gıda mühendisleri değil, konuyla ilgili veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, işletmelere ülkenin bütçesinden bir para alarak gidip çalışsınlar ve oradaki sonuçları raporlasınlar. Bu önemli bir denetime katkı olacaktı ama onunla ilgili henüz bir gelişme yok. Şimdi denetimlerde şöyle bir sorunumuz var. Denetimin yıllık denetim planları hazırlanıyor ve bu denetim planlarına göre işletmelere gidip ya da tarlaya, çiftliğe gidip denetimler yapılıyor. Bu denetimlerin sonuçlarının tümünü biz tüketiciler olarak şeffafça izleyebilmeliyiz. Bakanlık web sayfasında denetimleri şeffafça paylaşmalı. Bu şeffaflıktan kastım şu: işte 720 bin işletme var. O 720 işletmenin şu kadarına gidebildim. Hepsine gidemeyeceği açık. Ben de tüketici olarak bilmeliyim ki öbür işletmeler bir bildirim almadı ama bu masum olduğunu göstermiyor, gitmemişler zaten. Bunu bilebilmem lazım.
Şimdi, bazılarına iki defa gidiyorlar.
Bazılarına, çok aslında hepsine iki defa gidebilmeleri
risk
lazım.
Risk gördüklerine bazen tabii, üç defa, dört risk, defa da gidebiliyorlar.
Tabii risk bazlı denetim. Tabii. Eğer denetim sonuçları kötü geliyorsa daha çok gitmeleri gerekiyor. Ama
ki öyle oluyor.
Bir de şeyler var. Şunu artık herkes biliyor ki hayvansal ürünler daha riskli insan sağlığı açısından.
Evet.
Onlara daha çok gidiyorlar. Ama görüyoruz, bizim tarlalarımızdaki ürünler de çok riskli. Hayvansal değil. Ama o tarladaki tarım ilacı kalıntıları çok ciddi bir sorun. Onlarla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Ya da o ürünleri, yani meralara çıkıp otlayan hayvanlar dahi tarım ilacıyla bulaşıyor. Bu sefer onların etinden, sütünden biz tarım ilacı alıyoruz.
Tabii arılar için de aynı şey.
Tabii arıları bir de öldürüyor.
Kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim. Avrupa bu konuda da masum değil biliyorsunuz. Avrupa'da da geçtiğimiz aylarda yine bir ünlü bir firmanın ürününde diyelim. Ürünü çok iyi biliyoruz hepimiz. O salmonella kalıntısı çıktı, evet. Bakteri çıktı.
Evet.
Bu da çok ciddi bir riskli.
Tabii.
Onlar için neler söylersiniz? Avrupa bu dönemde nasıl Türkiye'ye oranla? Hatta öyle bazen cümleler sarf ediliyor ki yurt dışından misafirlerimiz de oluyor. İnanın Türkiye çok daha hatta Avrupa'ya göre çağ atlamış durumda diyorlar. Acaba katılır mısınız?
Şöyle, nasıl durum? Avrupa'nın gıda mevzuatı ile ilgili düzenlemelerine neden olan krizlere bakarsanız Avrupa'da hiç fena krizler yaşamamış gerçekten. İşte hayvan yemlerine dioksinlerin katılmasından tutun deli dana, biliyorsunuz BSE krizi gene oradan çıktı. Ve dolayısıyla bu dediğiniz doğru. Bizim 5 tane meşhur deriz biz ona, hastalık yapan bakterimiz vardır. En çok onlardan korkarız. Salmonella onlardan biri çıktı. Bunlar gerçekten aynı yanlışların oralarda da olduğunu gösteriyor. Ama bir fark var. Biz orada çıkan salmonellayı burada duyduk, dünya duydu. Bizde çıkanı biz duymuyoruz. Böyle bir farkımız var.
O zaman yetkililere söyleyelim.
Şeffafça paylaşsınlar.
Taklit tahşişlerde paylaşıldığı gibi burada tarlada kalıntılar noktasında yapılan analiz sonuçlarının da internet sitemizden paylaşılmasını
hepsini
istiyoruz.
Tabii.
Değil mi?
Yani devletin küf toksinleri de, efendim etiketteki yanlışların da, hepsinin de şeffafça paylaşılması, yasa bunu gerektiriyor aslında. Bunu söylüyor, paylaşır diyor.
Evet, peki bizde en çok küf toksinleri çıkıyor bildiğim kadarıyla.
Evet, küf toksini çok büyük sorun.
Çok büyük sorun. Hı hı. Peki tüketiciler bu konuda neler yapabilir?
Evet.
Mesela biz son dönemdeyiz artık, sonbahara girdik.
Hı hı.
Kışlık erzaklarımız hazırlanıyor. Konservelerimiz hazırlanıyor. Bizde geleneksel bir yapı var. Hala
evet.
Bu yapıda çok ciddi bir yer alıyor konserveler. Bu konservelerde acaba zehirlenmeleri duyuyoruz.
Çok iyi bir nokta.
Ölümler duyuyoruz. Hala annelerimiz yapıyor bu konuda. Annem özellikle yaptığında ters çevirir, onun havasını aldırır, kaynatır. Sonra derdi ki üstüne vururum. Bir böyle fısçası çıkar. O
havası
hava
çıktı.
Varsa bu sağlıklıdır. Yoksa aman yemeyin derdi. Şimdi herkes bu konuda tam anlamıyla bilinçli değil.
Evet.
Neler söylersiniz?
Aslında şöyle, ev yapımı konserveleri, özellikle de bir teknik terim söyleyeceğim ama açacağım onu. Bizim düşük asitli dediğimiz, çok ekşi olmayan karşılığı, gıdaların konservelerinde bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Üstelik de güzelce annelerimiz o fıs sesini duyup iyice havayı alıyor ya, zaten bu da havasız ortamda oluyor. Havasız ortam oldu mu? Düşük asitli de eğer ısıl işlemi, yani o kaynatmayı, pişirmeyi yeterince yapamadıysak, içerisindeki muhtemel olan bakteri bir toksin üretiyor. O toksini hepimiz biliyoruz ama başka türlü biliyoruz. Botoks diyeceğim size.
Nasıl?
Nörotoksin çünkü, yani sinirlerimizi felç ediyor. Ne yapıyor? İşte sadece sanatçılar değil, artık halktan da insanlar yüzünün belirli yerlerine botoks toksini iğneyle uygulatıyorlar ve kırışıklıkları gözükmüyor. Çünkü felç ediyor orayı bir süre. Bunu ağızdan aldığınızı düşün. Tabii. Onu idare ediyoruz böyle gergin. Ama ağızdan aldığınızı düşünün, o felç, o yemek solunum sisteminde çok büyük bir sorun. Yani onu aldıktan sonra ne olduğunuzu bile fark etmeden gidebilirsiniz. Çok sık mı rastlanır? Hayır. Çok büyük bir tehlike midir? Evet.
Hatta için, bir ailenin yok olduğunu haberlerde biliyoruz.
Tabii biliyorsunuz değil mi? Hı. Geçen sene miydi? Evvelki sene
evet,
miydi?
Evet, bir ailenin
benim
yok
de onunla diye. İlgili Ege Üniversitesi'nden hocaların onunla ilgili yazıları oldu. Kaynatıldığı zaman, iyi konserve açılıp iyi kaynatıldığı zaman toksin gidiyor ama bizim alışkanlıklarımız var. Yani otomatik. Şimdi ben de yapıyorum onu. Açtım konserveyi, tencereye koydum, ısıtacağım. Yalarım kaşığını. Yalarım ısıtmadan şöyle. Tamam. Bitti. Pişirmeden, ısıtmadan yaladım, tamam.
Aldınız.
Aldım. Şimdi düşük asitli gıdalar hangileri? Biz onların konserveleri yapılsın istemiyoruz. Dondursunlar istiyoruz artık. Hangileri? Fasulye, kabak.
Şoklama yapsınlar.
Evet, şoklama yapsınlar.
Devam edelim. Fasulye, kabak.
Kabak en çok yapılanı söyleyeyim size.
Domates.
Menemen. Yani i̇şte domates zaten... tek başına olsa bir şey yok. Domates asitli. Onda bu toksinin üreme ihtimali pek yok. Ama domatesin içine biber de kattığınız zaman o düşük asitli.
Ama hocam menemen bibersiz olmaz ki.
Olur.
Hocam etmeyin.
Dondurun.
Soğansız bibersiz olmaz.
Olmaz, evet, dondurmak lazım. Mümkün olduğunca dondurarak. Çünkü hakikaten büyük risk içeriyor, bu bir. Gelelim öbür küf toksinlerine. Bizim pek çok yöremizde tabii iklim gereği. İşte Karadeniz'de rutubetin çok olduğunu çocuklar bile biliyor. Karadeniz'de o fındıkları kurutuyorlar. Ben geçen gün Karadeniz'deydim. Fındık kuruyor, yağmur yağıyor. Fındık kuruyor, yağmur yağıyor. Ne oluyor? Küf oluşabiliyor.
Evet.
O küfün toksini ısıl işlemede dayanıklı. Yani siz onu kavursanız da, pişirseniz de, ne yaparsanız yapın, o kanserojen toksin sizin vücudunuza geliyor.
Peki bazen acı geliyor fındıklarda.
Tabii. Bir belirtidir. Acı fındık, büzüşmüş, içi kararmış. Bu fındıklar riskli. Ama bunu yaptıktan sonra ayıklaması değil. Çünkü küf olduğu için öbür ürünlere de geçmeye devam edecek. Önemli olan onu uygun koşullarda üretmek. Yerden yüksek kurutmak. Islak toprağın üstünde değil. Yerden yüksek kurutmak. Yağışa muhatap etmemek. Kuru incir. Kuru incirde çok ciddi toksin sorunu yaşıyoruz.
Evet.
Neden yaşıyoruz? En büyük sorunu ne biliyor musunuz? İnsanların artık incirlikleri dağda bağda, evleri şehirde. Her gün toplamaları gerekiyor olan inciri. Haftada bir gittiğiniz zaman o incirlerin bir kısmı açılmış, çatlamış. İçine işte sinek de girmiş. Ondan sonra küf oluşumu başlıyor. Yere düşenleri topluyorlar. Toprakla temas etmiş. Toplanır her gün toplarsanız sağlam olanları. Ama bir hafta orada bıraktığınız inciri toplarsanız o zaman gene...
Önceki programımızda da hatırlarsanız söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Bilinçlenme.
Evet.
Bilinçli tarım dediğimiz konu, bilinçli üretim dediğimiz konu gerçekten çok önemli. İnşallah olacak.
Şunu görüyorum. Biz pek çok pozisyonda, şimdi gene bir projenin içinde de bunu yapıyorum. Hatta haftaya Kars'ta olacağız. Kooperatifçi kadınlarımızla olacağız. Eğitim vereceğiz.
Proje?
Onlar proje, söyleyeyim mi bilmiyorum. Aile Lütfen Bakanlığı'nın söyleyeyim. Faydalanıcısı olduğu kadın kooperatiflerini bilinçlendirmeye yönelik ve kadınları iş hayatına daha aktif katmaya yönelik bir proje.
Harika bir proje.
Onlara çok, evet, hakikaten güzel bir proje. 5 günlük bir eğitim var. O işte kooperatif nasıl kurulur, fark nasıl yaratılır, marka nasıl yaratılır, gıda güvenliği nasıl sağlanır, hepsini konuşuyoruz 5 gün. Diyeceğim, o insanlarla muhatap olduğumuzda aslında şunu görüyoruz. Pek çoğu doğru bilgiye ulaştığında doğru yapmaya çok kararlı. Önemli olan onlara o bilgiyi rutin bir şekilde ulaştırmak. Gerçekten bilinçlendirmek, sürekli eğitmek.
Kars'a gittiğinizde özellikle rica edeceğim bir konu var. Kars'ta biliyorsunuz bizim özellikle coğrafi işareti almış olduğumuz peynirde, gravyerde, evet, peynir çeşitlerinde ifade edelim, tereyağda en önemli illerimizden bir tanesi. Orada peynir altı suyu var. O peynir altı suyu konusunda çok ciddi bir çalışma yapmıştım zamanında. O peynir altı suyunun içerdiği protein
çok
bizim
kıymetli.
Buzağların ölümlerinin önüne geçebilecek protein miktarına sahip ve çok kıymetli. Orada yeniden bir tesis, belki destekleme politikalarıyla harikulade olur. Bizim buzağı ölümlerimizin önüne geçer ve de ithal hayvan almayız. En azından daha az alırız.
Ve eğer o peynir altı suyunu doğaya, yani şeye verirseniz, mazgallardan vesaire, o kıymetli şey, protein kaynağı çok ciddi bir çevre kirliliği sorunu.
Petek hocam, biz konservelerden bahsettik. Konservelerin nasıl yapıldığıyla alakalı durumlardan bahsettik, tehlikelerinden bahsettik. Şimdi onu tamamlayalım. Sonra hani böyle doğru bilinen yanlışlar söz konusu oluyor. Onlardan da biraz bahsedelim. Bir de kime inanmamız gerektiğine, tamam, değinelim.
Tamam. Umarım süremiz yeter. Konservelerde şöyle noktalayalım. Mümkün olduğu kadar artık alışkanlıklarımızı değiştirelim. Konserveden çok dondurarak korumaya çalışalım gıdaları. Bu birincisi. Ve eğer mutlaka konserve yapıyorlarsa benim gibi kaşığını maşığını yalamadan kaynatıp pişirip ondan sonra tüketsinler. Onu önerelim.
Evet hocam. Yani gösterdiniz yani, burada. Evet, radyoda evet. Da gösterdiniz bunu hocam. Gerçekten.
Ekran yok ama.
Ekran yok.
Onu yapmasınlar. Bir başka şey bizim bu işlem bulaşanı dediğimiz, yani tüketicinin kendi kendine de güvenliği sağlayabileceği. Eğer bir ortamda şeker varsa ya da nişasta, şeker, nişasta da biliyorsunuz karbonhidrat varsa, protein varsa, yüksek sıcaklıkta pişirmelerde 180 derecelerin üstünde bir kimyasal oluşuyor. Bu oluşuyor, evde de oluşuyor, her yerde oluşuyor. Bunun adı akrilamit. Adının ne olduğunun önemi yok. Ama bir kanserojen. Nedir ürünler? Patates kızartması. Aslında yağda kızartmalar. Bakın patateste nişasta var, yağda kızarttık.
Renk değişiyor.
Akrilamit oluştu.
Biraz kahverengiye dönüyor.
Ne kadar kahverengiye dönüyorsa o kadar akrilamit.
Yani.
Onun için daha söyleyeyim. Kek.
Evet.
Çörek. Evet. Şekerli. İşte kurabiye.
Evet. Hatta biraz karamelize ediyorlar diyorlar.
Aynen.
Ya.
Aynen.
O i̇şte karamelize etme ifadesi.
Evet. Bütün bu... Bu işlemin, o esmerleşme olan, bu şekilde olan kararma bizim açımızdan sıkıntı.
Onun tekrar için, edelim bunu lütfen.
Şeker olan ya da nişasta olan.
Keklerde olanlardan bahsediyoruz. Var. Tatlılardan bahsediyoruz.
Tatlı şey, özellikle gene böyle hamurlu tatlı. Hamurlu tatlı, onu da gene evet. İşte kek, kurabiye, ekmek kabuğu, kızartılmış ekmek. Evde ekmek kızartıyoruz.
Ya onu biz çok seviyoruz.
Tamam ama böyle güzelce esmerleştirmeyeceksiniz. Hep öneri şu. Böyle altın sarısı renginde. Hafif. Evet. Öyle 220'lerde, 230 derecelerde değil. Bir de bunu ne kadar sıklıkla aldığınız önemli.
Patatesi de lütfen tekrar edelim.
Tabii patates tavada aynı şekilde. O yağda kızarttığınızda.
Kahverengi oluyorsa.
Aynen kahverengi yemeği. Oluyorsa. Daha çok akrilamit demek. Patatesi ne bileyim ayda bir yiyin. 15 günde bir yiyin. Her gün her gün yemeyin. Mümkün olduğunca azıcık sararsın. Bırakın. Önce bir miktar haşlayın sonra kızartın. Gibi gibi.
Ya da çiğ fırına kalmasın. Versinler hocam.
Fırında da aynı şey. Çünkü 160 derecenin üstüne çıkıyor. Fırınla yağda kızartmak bu anlamda birbirinden daha az riskli değil. Akrilamit anlamında.
Ama işte bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi. Tabii. Herkes çok diyor ki fırında.
Evet.
Fırında
niye diyoruz biliyor musunuz? Neden? Fırında pişirilen daha az yağ çeker. Beslenme açısından yanlış değil. Daha az yağ almış olursunuz.
Dolayısıyla kilo almamış daha, olursunuz.
Bu kısım doğru. Bu pencereden baktığınızda doğru. Gıda güvenliği penceresinden baktığınızda en güvenli yemek nedir biliyor musunuz? Tencerede pişen. Hiçbir zaman...
Haşlama mı?
Haşlama demenize gerek yok. Güzel yağlıca ballıca yapın. Önemli değil. O 100 derecenin üstüne çıkmıyor ya. Düdüklüde dahi çıktığı derece o riski yaratacak dereceler değil. Onun için...
Şimdi hocam gerçekten doğru bildiğimiz yanlışlar ifadesi oturdu. Doğru. Oturdu. Evet oturdu. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim bu konuyu değil mi? Bir düdüklüde bile 100 derecenin üzerine çıktığında bizim için tehlike arz ediyor.
O dereceye çıkmıyor. Düdüklü de makul. Çünkü o 160'lara çıkmıyor. Bizim için fırın ve yağda kızartma.
Tamam,
akrilamit
onu geri
için.
Alıyoruz. Evet.
Evet. Akrilamit için fırın ve yağda kızartma. Onun için de hatta bayağı çalışmalar yapılıyor. Akrilamit çalışma grupları var. Bizden de bilim insanları katılıyor. Akrilamiti nasıl azaltabiliriz? Mesela çok pratik hayata dair bir şey söyleyeyim.
Lütfen.
Eğer patatesi buzdolabında saklarsanız olmayacak bir şey. Çok geleneğimiz değil ama yapan var. Buzdolabında tutulan patatesin kızartmasında daha çok akrilamit oluşuyor. Dolayısıyla patatesi de buzdolabına koymayacaksınız. Bunun gibi pek çok hayatımıza dair pratik bilgiler. Kime inanacağızdan evvel bir küçük bir şey daha söyleyeyim. En çok gıda katkı maddelerinden korkarız. En kolay, güvenlikli yönettiğimiz konudur o. Yani en korkmamamız gereken konudur. Eğer kayıt dışı değilse, kaçak bir takım katkı maddeleri kullanmıyorsa. Çünkü aslında biz katkıları evimizde de kullanıyoruz bir kısmını. Fark ederek ya da etmeyerek bir örnek vereceğim. Listeler dolaştı gıda katkı maddeleriyle ilgili. Evet. Ve en tehlikeli katkı maddesi denince bir tane katkı maddesi vardı. Söylersem hatırlar mısınız bilmiyorum. E330.
Evet tabii hepimizin bildiği.
Hepinizin ezbere bildiği.
Ezbere bildiğimiz. Kulağımızın aşina olduğu.
E330 nedir biliyor musunuz?
Özellikle sıvı içeceklerde kullanılıyor.
Tabii bir sürü şeyde. Her yerde var. Aman kanser olursunuz kaçın. E330 limon tuzu.
Hatta
kullanmadığımız yer yok.
Yok.
Ve limon tuzu da sağlığa zararlı değil. Bu yanlış bildiğimiz ve bize ısrarla yanlış olarak önümüze sunulan bir şey. Onun için tüketicilere diyorum ki bu listeler önünüze nasıl geliyor? Genelde markalarla geliyor. İşte şu markada var, bu markada var, onu tüketmeyin. Önünüze böyle bir liste geliyorsa, altında da şu yazıyordu: Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü. Bir üniversite markalı karalama yapmaz. Bilin ki burada bir sıkıntı şey var, sıkıntı var. Sonra artık teknoloji dönemi. Girin Hacettepe'nin web sayfasına bakın. Gerçekten öyle bir şey var mı? Yok. Hatta yakın zamana kadar webten ulaşılabiliyordu. Bununla bizim ilgimiz yok diye bir de açıklama vardı.
Evet. Peki bir soru daha. Kime inanacağız?
Evet.
Sorusundan önce. Evde yemek yaptık. Yaptığımız bu yemek bitmedi. Bugün. Yarına kaldı. Bitmek zorunda değil. Bunun saklama koşullarıyla alakalı durumu. Bazen bir yemeği 3 gün bile yiyorsunuz.
Tabii.
Peki o esnada acaba ulaşabilecek riskler nelerdir ve insanlar nelerden uzaklaşması gerekir?
Aslında bu ilk baştan pişirmeden başlıyor. Pişirdik ürünü, yemeği. Doğru pişirdik yani bayağı pişti, güzel pişti. İçi çiğ kalmadı. Özellikle et ürünüyse. En derin noktasına kadar pişmesini sağladık. Ondan sonra biz onu hemen hızlıca soğutabileceğimiz bir koşul, ön soğutma deriz biz, ama işte böyle ne bileyim kış günüyse ben onu hemen cam önüne, balkona, çünkü hemen buzdolabına koyamıyorsunuz ama o oda sıcaklığında saatlerce soğumasını beklemeyeceksiniz. Mümkün olan hızlı bir ön soğutma yapıp balkonda olur, en serin yerde olur, kapağını açarak ondan sonra buzdolabına kaldırdık. Şimdi bunu yaptıktan sonra
kendi kendine soğusun diye çok fazla
bırakmayacağız. Zaten orada yeniden bir takım üremeler oluyor, mikroorganizmalar. Onu koyduk buzdolabına. O gün yedik tabii, pişirdik artık bir de yiyelim. Kalanını koyduk artana. Ertesi gün artanından yiyeceğimiz kadarını alıp ısıttık. Öbürünü hiç buzdolabı koşullarını bozmadık.
Yani tencereyi olduğu gibi
ısıtmadık.
Yok. Sonra tekrar
yiyeceğimiz kadarını ısıttık. Bir sonraki gün gene yiyebiliriz. Ha, bu şu var. Örneğin balık yaptınız. Daha kısa sürede tüketmek gerekir. Balığını
tavuk
da beklemişsiniz. Şimdi kimse zaten doğru. Tamam,
tavuk da öyle. Çok
tavuk
ciddi
öyle.
Riskler.
Evet evet. Et şeyler. Yemekleri daha çok öyle. Hı-hı. Ama sebze yemeklerini buzdolabında tutup içinden alarak 2 günde yersiniz, 3 günde yersiniz. Zaten bilir ne kadarını yiyebileceğini tüketici. Bir başka uyarı yapayım. Eti aldık, buzluğa koyduk. Öyle kiloyla koyduk. Çözdürdük. Ya bana bu kadar lazımmış dedik. Bir daha dondurduk. Bunu asla yapmayacağız. Asla yapmayacağız. Çözdürmeyi de oda sıcaklığında yapmayacağız. Buzdolabının içinde.
Bu da çok özel bir bilgi.
Çok özel. Onun için küçük küçük bölüp dondursunlar gıdaları. Salçayı da dondursunlar buz kalıbında. Tek tek çıkarıp kullansınlar. Küflenmesin.
Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Gerçekten. Umarım faydalı olmuştur.
Yani bir çırpıda yine programımızın sonuna geldik. Sağ olun vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Programı kapatıyoruz.
Sağ olun. Teşekkür
efendim,
ederim.
Bugünkü konuğumuz Petek Ataman. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesi. Efendim tekrar ağzınıza sağlık. Sağ olun.
Çok
teşekkür
sağ
ediyoruz. Efendim programı Kadriye Şenel hazırladı. Mustafa Söylemez ben, sunucunuz. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi bakın kendinize. Lütfen ne yediğinize dikkat edin.
Güvenilir gıda.